Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Selam, selam, selam. Selam, Bahar ben. Selam, Bahar ben. Ay, günaydın diyesim geldi. Çünkü cuma sabahı yapıyorum bu kaydı. Aramızda kalsın. Çünkü ben dün bütün gün kayıt yapmaya çalıştım. 6 ya da 7 tane kayıt yaparken kapı çaldı, biri geldi, kedi miyavladı, o zıpladı, o oldu, bu oldu, şu oldu, bir şekilde kayıt yapamadım. Tamam dedim ya, teslim oluyorum. Dün gece kayıt yapacakken bir fırtına, bir hortum, bir böyle yağmur yağsın. Dedim tamam Bahar, direnme, bırak sabah uykulu sesle yaparsın. Gece dinlerler. Efendim yeniden merhaba. Yeni bir cuma gecesini bitirdik ve cumartesiye beraber merhaba diyoruz. Kafayı toplayacağım inşallah. Şimdi ben bir parça çalayım. Ondan sonra bıt bıta başlarız. Bu hafta konu yok gibi, hani karışık olacak. Oradan oraya zıplayacağız beraber. Arada böyle olur diyorum. Hadi dinleyelim parçayı. Ben de kafayı toplayayım. Don't dream it's over.
Build a wall between us, but you know they won't win.
Ya şimdi dün gece Can yeni bir parça yapmaya başlamış. Getirdi, dedi ki dinleteceğim sana ama dedi daha çok dağınık ve ham. Ondan sonra sözlerini de okuyayım falan. Tamam dedim. Dinliyorum böyle. Şimdi ben yataktaydım, o da yanıma geldi muhabbete. Tabii ki Satürn de var. Peri ama aşağıdan bakıyor bize. O mesafeyi seviyor. Şimdi dinliyorum. O kadar tatlı ki. Böyle şarkıyı söylüyor. Duruyor kendi kendi. Şurayı şöyle yapayım falan diyor. En ham kaydını dinletiyor bana. Dedim ki o kadar benziyoruz ki. Şimdi bu program kaydı sırasında parça aralarında ben hiç kaydı kesmediğim için arada böyle kendi kendime konuşuyorum. Hatırlatma yapıyorum falan. Hani böyle kazara silmeyi unutursam çok eğleniriz hep beraber. Bizim Şeyime ile yaptığımız programda birkaç kazamız var öyle. Ben editlerken atlamışım, kalmış arada konuşmalar. Çok feci oluyor ya. Yani hani insan hiç ister mi sahne arkasında neler oluyor görülsün. Ama en eğlenceli anlar da oralara ait oluyor ya. Neyse efendim, şimdi bu hafta biraz hızlı geçti. Mutlu olunca zaman hızlı geçiyormuş. Öyle de, öyle derler ya. Hani bir saat bir dakika gibi geçiyor. Bazen de hani hayatımızda öyle zamanlar oluyor ki böyle sıkıntılı, zorlu, mücadele içeren. Hani bir dakika geçmek bilmiyor. İşte insanın haleti ruhiyesine göre işliyor zaman belki de. Bu hafta benim için zaman çok hızlı aktı. Bu iyi bir şey. Hepimiz için böyle akıyor olsun. Bir parça daha paylaşayım. Ondan sonra gerçek bıtbıta başlarız. Bir ince saz parçası. Sesimi duy isterdim.
Gecenin ucunda hayatın ve ölümün arasında gözyaşının bittiği yerde kararsız duruyorsun. Bakışların güneşti daima, sen bakınca açardı çiçekler. Şimdi geceyi almış yanına, sessizce bekliyorsun. Sesimi duy isterdim sana bütün bu olan biteni. Anlatmak isterdim, kapım çalınsın, sen ol isterdim. Gülümse önce her günkü gibi ve bir yorgunluk kahvesiyle bana her şeyi anlat derdim. Gecenin ucunda hayatın ve ölümün arasında gözyaşının bittiği yerde kararsız duruyorsun. Sulu boyan ve lacivert duvar, takvimde notların tozlu kitaplar. Hiçbirini ta tanımıyor gibi. Sessizce bekliyorsun. Sesimi duy. İsterdim sana bütün bu olan biteni anlatmak isterdim. Kapım çalınsın, sen ol isterdim. Gülümse önce her günkü gibi. Ve bir yorgunluk kahvesiyle bana her şeyi anlat derdim. Sesimi duy, isterdim.
Sesimi duy isterdim. Çok değerli bir cümle. İçimizdeki sesi duyuyor muyuz acaba? Günlük yaşamı böyle kendi iç ritmime göre planlamayı seviyorum ben. Tabii ki hani kafamda yapacağım işlerle ilgili bir fikrim oluyor. Ama hiçbir zaman böyle aşırı planlamacı bir tip olmadım. Çok aşırı planlama yapan insanların da çok kontrolcü olduklarını düşünmüşümdür hep. Bu bir yargı değil ama böyle bir hissim var. Kontrol etmeyi severler sanki. Hani böyle her şeyi planlamaya çalışırlar. İşte mesela dün gece ben gece yarısında kayıt yapmayı planlarken bir fırtına koptu. Nerede kayıt yapmak acaba? Sonra girdim Twitter'a baktım biraz haberlere, nerede ne olmuş acaba diye. Alaçatı yıkılmış. Oradaki herkese geçmiş olsun. Arabalar uçmuş, ters dönmüş. Evler perişan vaziyette. Orada Port Alaçatı'da bir inşaat devam ediyordu. Oradaki dev vinç yıkılmış sanırım, yanlış okumadıysam. Şimdi hani planlayabildiğimiz kısmı var hayatın. Planlayamadığımız kısmı var. İşte doğal afetlerde böyle kala kalıyoruz. Kaç programdır da üst üste hani kayıt öncesi böyle bir şey denk geliyor. Çağırmadım diye umuyorum. Hani bahset bunlardan durmadan hani böyle şeyler anlatır oldum. Ama işte hani dikkat etmek gerekiyor. Artık kaçacak yer kalmadı. Zaman ve nokta kalmadı sanki. Şimdi bu iç ritmiyle ilgili insanın hani yaşamını, gününü, saatini şekillendiren bir şey bu iç ritim. Biraz böyle kendi müziği gibi insanın. Uyuyup uyanma saatimiz, hani gün içindeki alışkanlıklarımız hep bu ritimle bağlantılı aslında. Şimdi benim çok uzun süredir, yaklaşık 2-3 yıldır sabahları ben böyle kuş gibi 6'da, 6.30'da en geç 7'de bilemediniz uyanıyordum ve güne öyle başlıyordum. Erkenden, herkes uyurken. Bir de bu saatlerle oynamamama, saatleri değiştirmeme mevzusu var ya, konuşamadım. İşte ondan da şöyle bir sonuç çıktı. Akşam kalkıyorum sanki yani. Saat 6'da karanlık, herkes de uyuyor, hiçbir ışık yanmıyor filan. Yazın keyifli oluyordu da. Ya şimdi bu yavaş yavaş değişmeye başladı, çok ilginç. Ben böyle 8.30'da çalıyor alarmım. İnanılmaz, hani 7'de uyanan insan kendiliğinden 8.30'da erteliyorum alarmı. Çünkü ritmim değişti. Hayat değişti. Birkaç dönemdir böyle gece yarıları çizim yapmayı, resim yapmayı severken sabahları yapmayı sevmeye başladım. Değişti. Yani bu güzel bir şey. Bazen korkutuyor bizi ama güzel de bir şey. Keyifli olan şu oluyor. Bunu fark edince buna direnmemek. Hani böyle belirli düzenleri seviyoruz ya. İşte belirli kahvaltı şekillerini mesela. Veya işte alışverişe gitme günleri, saatleri. Temizlik yapma günleri, saatleri gibi. Bunlar aslında değişmek istiyor gün geliyor. Şöyle bir şey okumuştum bir yerde. Vücut kendini 7 yılda bir yeniliyormuş sistemin. Mesela alerjik rahatsızlıklar 7 yılda dönüşebiliyormuş, değişebiliyormuş. Bugün böyle, hani buna alışacaksınız. Konudan konuya zıplayacağım. Çünkü içimde anlatacağım bir sürü şey var. Hangi konuyu anlatacağıma karar veremedim, seçemedim. Hepsini anlatayım dedim. Ne dersiniz bilmiyorum. Dün işte, şimdi ben canlı yayınları genelde gece yapıyorum. Dün gece yapmadım. Dedim ki ya ben hiç uzun süredir sabah öğlene doğru böyle canlı yayın yapmadım. Yapayım, yine aynı ekip geldi. Bizim böyle bir ekip var. İnsta'da canlı yayın yapınca hepimiz bir araya geliyoruz. Çok acayip tabii muhabbet oluyor, eğlenceli. Bir de ayrıca grubumuz var yalnız İnsta'da, onu da belirteyim. Orada da muhabbet devam ediyor arada. Şimdi yine aynı ekip geldi. Bir eksikli o çalışıyormuş çünkü. Şimdi diğerleri kızacak çünkü diğerleri de çalışıyor. Ama benim Cimeki'de ilk işe girerken ilk görüşmemi yaptığım Sibel'cim de geldi. Sibel bana oje numaramı sordu canlı yayında. Dedi ki o kırmızı ojenin numarasını söylemelisin diye. Dedim ki nar çiçeği, ben onu nasıl aradım da buldum bilemezsin. İşte canlı yayındaki muhabbet buydu, bir yandan da çizim yapıyordum. Şimdi bizim Sibel'le hikayemiz çok tatlı. Biraz ben geçen haftalarda aslında bu işle ilgili, iş görüşmeleriyle ilgili anılardan bahsetmek istiyordum. Sibel'le başlayayım. Ben Cimeki'de bir yaz staj yapmıştım. Ben böyle üniversitede okurken her yaz staj yapıyordum. Ama staj defterini doldurtmadan, işte değişik bir kafa benimki. Ama gidiyorum 3 ay çalışıyorum mesela. Hani İzmir'in en iyi reklam ajansıydı o dönem Tasar. Tasar'da ben 3 ay çalışıyorum ama staj defteri doldurtmuyorum. Gidiyorum mesela bir yaz Cimeki'de çalışıyorum 3 ay. Hani 15-20 gün veya bir aya yakın süredir staj süresi. Bayağı çalışıyorum ben yani. Hani üretiyorum, tasarlıyorum, çiziyorum falan. Deli oluyorum çalışmaya ama staj defteri doldurtmuyorum. Neyse, Cimeki'de staj yaptığım yazın. Sonra işte onu takip eden aylarda 4-5 ay sonra falan beni Cimeki'den aradılar. İşte görsel sunum sorumlusu. İşte o dönem için şöyle bir şey var. Visual merchandising olarak geçiyor. Türkiye'de daha çok yeni yapılmaya başlanıyor. Tek tük markalarda, iyi markalarda var ama genelde çok yaygın değil. Çok vizyoner de bir firma olduğu için, firma sahipleri dolayısıyla öyle oldukları için hani öncü bu konuda. Beni iş görüşmesine çağırdılar. İşte Türkçe karşılığı şu aslında: vitrin tasarımı, mağaza içi düzenleme ve tasarımı. Ben böyle o kadar heyecanlandım ki iş görüşmesine gittim Sibel'le. Böyle dev gibi bir showroom vardı. Sun Tekstil'in markasıydı Cimeki. Showroom'a girdik, böyle dev gibi bir masa, upuzun ama çok böyle modern, hani çok şeyden bahsetmiyor, böyle aristokrasi yok yani. Çok modern, havalı bir tasarım. Oturduk böyle muhabbet ediyoruz. Sibel çok tatlı ve cana yakındır. Sorular soruyor, ben cevap veriyorum falan. Sonra ben şöyle söyledim. Dedim ki, ben dedim yapı olarak çalışıyor gibi gözükmüyorum. Gerçekten. Ya benim çalıştığımı anlamazsın ve acaba ne zaman çalışıyor bu dersin dedim. Hani kendimi tanıyorum. Bunu da hani iş görüşmesinde ön bilgi olarak vermek istiyorum. Şimdi işe alındım, başladım çalışmaya falan. Çok da keyifli çalıştık. Yani o 6 yıl, 7 yıl nasıl geçti? Çok zor geçti, çok yoğun geçti ama çok da eğlenceli geçti. İşte bir iki yıl geçti, Sibel bana şey dedi. Bahar, gerçekten ya hani bu kadar eğlenen bir kafa ve bir tip. Hani hiç çalışmıyorsun diyeceğim ama iş de oluyor yani. Bir taraftan iş akıyor ama hiç çaktırmıyorsun be kızım. İnsan kendini nasıl da tanır böyle. Çok keyifliydi. Kendini bilmek iyi bir şey. Ben bir parça çalayım. Ondan sonra devam edelim. Güzel, böyle tatlı yumuşak bir parça olsun. The moon is full. Thank you. Ya iş görüşmeleri çok efsane anlar var böyle hani iş görüşmelerinde. Çok da iş görüşmesi yapmadım açıkçası. Hani benim hep ilişkilerim ve işlerim uzun soluklu oldu. Ben sanırım uzun yol arkadaşlığını seviyorum. Böyle kısa ilişkiler, kısa iletişimler, kısa işler. Ne bileyim çok uygun değilim sanırım onlar için. Jimmy Key'de çalıştım, sonra işte kendi serbest çalıştım, kendi şirketimi kurdum. Onlardan önce de şöyle bir süreç var. Serbest çalıştığım dönemde çok tabii ki hani iş sıkıntısı vardı, hani iş bulma. Freelance çalışma evet çok keyifli ama çok da zorlu bir taraftan. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi kurumsal bir firmada çalışınca ve de İzmir'in hani sayılı firmalarından biri olunca o... Kapıdan içeriye girdiğiniz anda sizi besleyen bir durum oluyor. Her şey. İşte yurt dışı dergileri, gelen misafirler, yani adamlar dünya markalarına üretim yapıyor. Dizel'in tasarımcıları bizim ofiste mesela. Oturuyorsunuz, öğle yemeğini onlarla yiyorsunuz. Hani bu acayip büyük bir beslenme. İşte Zara'dan geliyorlar, Marks and Spencer'dan geliyorlar, Adidas'tan geliyorlar falan. Yani dünya markalarıyla bir arada oturup kalkıyorsunuz. Onların tasarım föyleri elinizde. Yani bu müthiş bir kültür, müthiş bir görgü. Hani tasarımsal olarak da, iş deneyimi olarak da. Ve o kapıdan içeri girdiğinizdeki bu beslenme, kendi işinizi yapmaya başladığınızda otomatik olarak kesiliyor. Ne yapmanız gerekiyor? Bunu kendiniz tamamlamak zorundasınız. Çünkü ihtiyaç var. Alışmışsınız o bilgiyi almaya. Hani bünye onu arıyor. O kültürü arıyor. Beslenmek istiyorsunuz doğal olarak. Ve de hani telefon görüşmeleri şuna dönüyor. Üreticilerle konuşurken nereden arıyorsunuz? Şey Bahar ben. Sadece sade ve tek olarak Bahar. Hani bir süre sonra üreticilerle tanıştıktan sonra evet bu sıkıntı geçiyor ama zorlu tabii. Hani tek başınıza freelance bu işi yürütmek. Neyse ben böyle çeşitli denemeler yaptım ama şöyle bir dönemim var. Baktım IKEA açılıyor. Türkiye, İzmir'e geliyor falan. Yani dedim ki evet sen kurumsal firmaya tövbe ettin. Hani serbest çalışmak istiyorsun, ruhun özgür falan ama bak Bahar şu IKEA'yı bir dene. Hani orada çok önemli bir deneyim edinebilirsin. O kültürü öğrenirsin. Bu yabana atılır bir şey değil falan. Can da o dönem 6 aylık hani. Şeyi öğrendim. İşte başvurdum. Görüşmeye çağırdılar. İşte bir otelde yapılıyor görüşmeler falan. Ben böyle çık kıdı çık kıdı giyindim. Allah'ım eski fotoğraflara bakıyorum. Nasıl bir süslenme hali, nasıl bir rüküşlük. Eskiden neden öyle bir şey varmış? Gençken daha çok süslenme ihtiyacı hissetmişim. Şimdi mümkün olduğunca sade yaşamaya çalışıyorum. Neyse. Ben böyle otele görüşmeye gittim ama ne heyecan ne heyecan. Görüşme İngilizce yapılacak dendi. Tamam dedim yapalım. Başladık biz konuşmaya. Sohbet ediyoruz. Soruyorlar, anlatıyorum filan. Görüşmenin ortasında ben dedim ki ya duygularımı ifade ederken zorlanıyorum. Ben Türkçe devam edeceğim dedim. Şeye, mülakatta. Tamam dediler. Türkçe devam ettik. İşte ne kadar maaş istiyorsun? Şu kadar istiyorum. Gayet de hani işsizim ama ödün de vermiyorum yani hani şeyimden, talebimden. Sonra görüşme bitti. Bana şunu sordular. Pardon, onu da anlatmam lazım. İşte 1 ay İstanbul, 2 ayda Hollanda'da yaşanacak. 3 aylık süreç sonrasında İzmir mağazada çalışmaya başlanacak. Ne dersiniz dedi. Dedim bebeğim çok küçük ya. Ben nasıl yaparım bilmiyorum dedim ilk başta. Sonra görüşmenin sonunda dedim ki ya dedim ben şu an düşündüm bunu çözebilirim dedim. Hiç sorun değil yaparım dedim yani bir formül bulurum dedim. O kadar böyle açık davranıyorum ki. Ya benim hani bir defo varsa eğer hani bünyemde ki herkesin var benim de var. Bu açıklık olabilir. Hani açık iletişim her şeyi böyle ifade etmeye çalışma hali. Hani nedir bilmiyorum. Hani bunu niye söylüyorsun ki? Sus yani kendi içinde demle. Ondan sonra söyle değil mi? Yok hani her şey öne serilecek. Neyse sonra görüşme bitti filan. Eski eşimin eniştesi işte iyi bir firmada çalışıyor ve bu IKEA görüşmelerini yapan adam arkadaşı çıktı tesadüfen. Ona sormuş, demiş ki hani görüşme nasıl geçti diye. O da demiş ki notlardan bak okuyorum sana demiş. Aşırı özgüvenli, alacağımız pozisyon için bize fazla geldi özgüveni. Ve istediği rakam hani bizim düşündüğümüzün üstünde diye. Yani dedi kızım sen ne yaptın görüşmede? Ya dedim normal davrandım işte ne yapacağım hani. Neyse mi oldum yani. O da unutmadığım iş görüşmelerinden bir tanesidir. Olmadı tabii çünkü ben hani pozisyon gerçekten şeydi hani manager pozisyonu değildi. Normal bir şeydi, seviyeydi. Ama yine de denemek istemiştim ben. Çünkü hani çok önemsiyorum böyle deneyimleri. Hoş olacaktı. Ama işte bebeğin küçük oluşu falan olmadı. Hadi bir parça dinleyelim. Ondan sonra bu dağınık ve şey oradan oraya zıplayan pıt devam ederiz. Ya geçen sabah günümü güzelleştirdi bu parça. Sizin de güzelleştirsin. Hani öyle istedim. When
smiling. Oh, when you smiling. When you smiling. The whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you laughing, bah, bah, bah, bah, bah, when you laughing, yes, the sun comes shining through. But when you crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope.
Ya benim meslek hayatım böyle güzelleştirmek için geçti, sunmak. Sunum her şeydi. Hani motto oydu benim işimdeki. Ve sunum demek şuydu. Hani en güzel ve en hoş şekle getirmek. Bunu yapabilmek için hayatı da böyle görmeniz gerekiyor. Yani güzel bir şeyi anlatabilmek, bunu güzel bir duyguyla aktarabilmek için hayata böyle bakıyor olmanız lazım. İçinizde nefret ve öfke olursa, kötü duygular olursa bunu yapmanız çok zor. Yani sanatla ilgili bir işiniz varsa özellikle, bu duyguların dönüştürücü, nasıl desem, yani sanat dönüştürücü bir şeydir. İnsanları dönüştürür, insanları iyileştirir. Hani ben öyle görüyorum. Ve böyle bir işiniz varsa bu bir araç ve siz de aracısınız bunun için. Hani çok büyük anlamlarla da yüklemeye gerek yok. İnsanız sonuçta. Hani kendimizi bu kadar büyütmeyelim. Hani bunu yaparken de içinizi güzelleştirmeniz çok önemli. İç güzel olmazsa nasıl öyle bakacak? Hani iç barışmış olmazsa kendisiyle, hayatla, insanlarla nasıl bunu aktarabilecek dışarıya? Ya o kadar önemli ki bu. Şöyle bir an hatırladım parçayı dinlerken. Yani iş hayatımı düşünüyorum. Ben de böyle geçmişe giden yaşlı adamlar gibi ya da kadınlar gibi. Yani olgun bir yaştayım artık. Bu da çok keyifli bir şeymiş. Hani 46 yaş, çok sevdim ben seni. İyi geldin bana. Şu anı hatırladım. 6 aylık hamileyim. Elimde böyle laptopum, deli böyle ağır bir çantası vardı. Mimar Kemalettin'de yürüyorum üstümde böyle hamile elbisem. Çünkü iş görüşmesinden çıktım. Çünkü ben doğumdan 2-3 hafta öncesine kadar aralıksız çalıştım. Doktorum fırçalamıştı beni. Bahar kendine gel, saçmalama diye. Çünkü çalışmak zorundaydım ve öyle hissediyordum kendimi. Hani ben hiç mola verme hakkım olduğunu hissetmedim içimde. Yani hep çalışmalıydım ben. Hep hayata beraber eşlik etmeliydim. İşte yumruğu beraber masaya vurmalıydık filan. Hani hep öyle gördüm. O iş görüşmesinden çıktım. Çok kötü ve üzgündüm. Çünkü yaptığımız anlaşmayı bozdular. Hazır değillermiş yani o an için o çalışmaya. Yeni bir koleksiyon hazırlanacaktı filan. Ben böyle Mimar Kemalettin'de yürüyorum. Elimde o ağır çanta. Karnımda Caniko. Ağlayarak. Ne yapacağım ben diyorum. Ne yapacağım? Şu an işim yok yani. Gittim pasaportta iskeleye oturdum. Ayça da oraya yakın bir yerde çalışıyordu. Aradım onu. Ağlıyorum. Hemen uçtu geldi yanıma. İşte beni avutuyor. Konuşuyoruz ediyoruz falan. Dostluklar da böyle bir şey işte. Yani hani kız kardeş gibi. Şimdi onu düşünüyorum. Geçenlerde çok benzer bir şey yaşadım. Hani anlaşma bozuldu falan. O kadar umurum değil ki artık. Çünkü hayatta daha değerli olan şeyleri fark ettim bu zaman diliminde. Yani o gün şimdiki aklımla dönsem o 6 aylık hamile elimde bilgisayar orada ağlar mıyım acaba ben yürürken? Yani o kadar kıymetli bir dönemi yaşarken iş için mi üzülürüm acaba? Yani geçmişe gittiğimiz zaman, geçmişe baktığımızda hep böyle bazı anlar var. Kendimizi perişan etmişiz. Mesela çok öfkelenmişiz, yakmışız, yıkmışız, kırmışız, dökmüşüz. Veya çok gereksiz üzülmüşüz günlerce, aylarca. Geçenlerde canın omzunda bir ağrı olmuş. Gel hadi otur önüme şey yapayım, masaj yapayım sana dedim. Oturdu hem muhabbet ediyoruz bir yandan. Bir yandan böyle şeyi hissediyorum. Gerginliğini, endişesini. Sonra şunu hatırladım. Babam ve annem çok böyle rahat gelirlerdi bana. Hani, ya yok bir şey, korkma. Hani tevekkel ol. Bir can var vereceğimiz. Hani ondan öte bir şey yok falan. Ben böyle ya derdim işte hiç mi korkmuyorsunuz siz? Hastalıklardan, şunlardan, bunlardan. Hayır, korkmuyorlardı. Şimdi o yaş aldıkça, tecrübe ettikçe, bir şeyleri gördükçe o korkular yerini daha farklı şeylere bırakıyor ya. Tamamen onu hissettim. Amanın dedim, ne oluyor? Ben yoksa yaşlanıyor muyum? Gittikçe daha az korkar bir hale geçmek. Şöyle bir an var. Şimdi tabii bu iş çareleri bulmaya çalışma, iş bulmaya çalışma. Yani müthiş bir savaşçı var içimde. Hep onu çaktırmadan kendini gösterdi, görüyorum da. Yılmayı pek bilmiyor. Yani hani yakıp yıkmıyor ama çok da vazgeçmiyor yani. Hani bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor hep. Onun farkındayım. Bu iş aradığım dönemde yanında staj yaptığım tasar reklam ajansında çalışırken bir bayan vardı. Ona işte mesaj attım. Bir gece yarısı böyle herkese mesaj atıyorum ben. Gece işte bebeği uyutuyorum. Hayat duruyor. Ben böyle oturuyorum. Onlarca ajansa mesaj atıyorum. Kendimi anlatıyorum. İşte portfolyom var, onu gönderiyorum falan. Sonra beni 2 gün sonra aradı o. Allah dedi, hadi hemen gel Alsancak'ta çok güzel bir ofis var. Ve tesadüf şu ki ben böyle canın kontrollerine gittiğimde hamileyken oturduğum yerden karşı apartmanda orayı görüyorum ben. Ve o ajansın o bayanın olduğunu bilmeden diyorum ki ya ne güzel bir tabela, ne güzel bir yer. Yani çok acayip bağlantılar var. Ben sonra o ajansta 2 yıla yakın çalıştım. Çoğunluğu freelance olarak. Ama uzun bir sürede sanat yönetmenliği yaptım o ajansta. Haluk Mesci ile yollarımızın kesişmesine de sebeptir. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Sonra esas kendi şirketimi kurduğum dönemim geldi. Orada çalışırken şöyle bir an var, hiç unutmadığım. Onu anlatmam lazım. Ben böyle vitrin tasarımı kimse yapmadığı için o dönemde çok az insan yapıyordu. İşte gelen müşterilerin vitrin tasarım işlerini direkt ben alıyorum hani ajanstan bağımsız olarak. İşte bu 12 yıl çalıştığım Bravo Pastanesi ile ilk iş birliğimiz vitrin tasarımıydı. Ben böyle günlerce hazırladım tasarımları, bütçelerini, şunları bunları, el sıkıştık, anlaştık, yapmaya başladık. Fakat aydınlatma kısmında tosladık. Çünkü elektrikçi, aydınlatma işlerini çözecek olan firma çok böyle sorunlu çıktı. Böyle tabelayı aydınlatmaya çalışıyoruz ama zarar vermeden falan. Ben böyle nasıl çözmeye çalışıyorum, çözemiyorum. Sabahlıyoruz orada. Ertesi gün tam böyle hani biz ustalarla depişiyoruz, patiseri sahibi yanımızda falan. Bir baktım annemle babam el ele geldiler böyle. Orada köşede bir masaya oturdular. Onlar böyle kendi başlarına yani beraber baş başa daha doğrusu keyif yapmayı çok severlerdi. Gidip böyle bir pastanede otursunlar, kahve içsinler, bir pasta yesinler falan. Veya gitsinler işte bir sergi, bir sinema. Böyle güzel vakitler yaratırlardı kendilerini. Onlar bilmeden benim orada olduğumu geliyorlar işte güzel bir masaya oturuyorlar. Keyif yapacaklar. Bir gördüm onları. Allah dedim beni kurtarsanız. Gittim yanlarına hemen. Sığındım. Duygu şu. Yani keşke beni oradan kurtarıverseler. O sorun orada çözülüverse. Çünkü çözemiyorum. İçinden çıkamıyorum. Yani ilk işim kendi kendime yaptığım hani büyük bir iş alnımın akıyla bitirmek istiyorum, teslim etmek istiyorum ama olmuyor. Yani oradaki duygu, sığınma isteği, verdikleri güven hissi o kadar kıymetli ki onlar böyle kalkıp giderlerken gülüyor babam. Dedim beni de götürün ne olur. Cebinize koyun bir şey yapın. Ben de geleyim sizinle. Ya bunlar tatlı anılar. Böyle gülerek hatırlıyorum ama çok zorlayan, çok beni ileriye götüren aslında zorladığı için yaşadığım deneyimler var ve iş hayatı çok belirleyici oldu benim hayatımda. Daha çok ona yatırım yaptım, öyle söyleyeyim. Hani ben anaokuluna başlamıştı. İlk defa bir arkadaşımla o zaman çıkıp kahve içtim. Hani o zamana kadar hiç öyle bir vakit yaratmamıştım ve kendi kendime dedim ki o gün ya Çıkıp bir kahve içsen bir arkadaşınla nasıl olur Bahar? Hani bırak çalışmayı bir tarafa artık. Hani evi toparlamayı da, çocukla ilgilenmeyi de biraz kendinle vakit geçir, kendine vakit ayır. İyi ki de yapmışım. Ondan sonra zaten bir sürü adım beraberinde geldi. Eski fotoğraflara bakıyorum. Bazen çok yabancı geliyorum kendime. Tanıyamıyorum bazen. Hani çok farklı geliyor eski fotoğraflardaki Bahar. Özü aynı tabii. Ama çok değişti, çok büyüdü. Bir sürü şey yaşadı, bir sürü duygu öğrendi. Bilmediği duygular vardı. Kendini tanıdı, tanıyor hala. Hala hayret ediyor kendiyle karşılaştığı zaman bazı yerlerde. Ama şunu söyleyeyim. Sanırım hayatımda en çok kendimle barışık olduğum dönemdeyim. Aynaya baktığımda gülümsüyorum ve bayılıyorum. Hani bu bahara bayılıyorum baktığım zaman. Ne güzelsin diyorum. Kendi kendime. Ne güzel bir kadın oldun. Ne güzel bir anne oldun. Hayatı götürüyorsun. Kendimi dövmüyorum yani. Bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra finale doğru adım adım. Ya biraz ağır bir parça ama Hümeyra'yı çok seviyorum ben. Gidemediklerimiz.
Görüyor musunuz denizin gerisinde kumsaldan hayli uzakta bir ev var. Tek pencereli bir ev, içeride bir iskemle, üzerinde gençliği. Görüyor musunuz denizin gerisinde kumsaldan hayli uzakta bir ev var. Tek pencereli bir ev, içeride bir iskemle, üzerinde gençliğim. Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa, bir ip sallanır boynumda. Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa, bir ip sallanır boynumda, boynumda. Odama sımsıcak İklimlerle geldiniz. Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye. Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz. Sımsıcak deniz, gidemediklerimiz. Odama sımsıcak İklimlerle geldiniz. Gözleriniz kararlıysa sevmeye, sevilmeye. Bu gece sabaha dek ipi siz çekeceksiniz. Sımsıcak deniz, gidemediklerimiz. Bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa, bir ip sallanır. Oh. bir yatak, bir yorgan, bir kırık masa. Bir ip sallanır boynumda, boynumda.
Evet, geldik programın son bölümüne. Şimdi parçayı dinlerken hatırladığım şu. Tüm bu anılar, tüm bu yaşanmışlıklar hepsi bizim kendi alanımızı yaratmamıza neden oluyor. Yani şöyle imgeleyebilirsiniz bunu. Zeminde isterseniz 1,5 metre olabilir çapında bir yuvarlağın içinde durduğunuzu düşünün. Dairenin içinde, yuvarlak nedir ya? Bir daire alanın içinde durduğunuzu düşünün. Şimdi sevgili dalga geçecek, ben de eminim. Neyse, tamam, dağıtmıyorum. O daire sizin alanınız, sizin kendi merkezinizi belirleyen şey. Bu alana sahip çıkmak ve bu alanı ne olursa olsun korumak bence en başlıca görevimiz olmalı. Kesişme noktaları yaratmak çok keyifli ve o kesişme noktalarında, alanlarında yaşamak çok keyifli. Ama bence yapmamız ve bilmemiz gereken tek şey, sahip olduğumuz o alanı her şeyi doldurmamak, her şeyi oraya doldurmaya çalışmamak ve o alanı terk edip başka bir alana gitmemek. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Gittiğiniz o alan çekip gittiğinde hayatınızdan bir şekilde, iş olsun, sevgili olsun, eş olsun, hiç fark etmez. Kendi alanınızı terk edip o alanda yaşadığınızda ve o alan gittiğinde hayatınızdan, ayağınızın altındaki zemin çekilmiş gibi oluyorsunuz. Bu da şu demek: boşlukta hiçbir yere ait olmadan ayakta durmaya çalışmak demek. O yüzden en değerli şey bence bu hayatta kendi alanını, kendi merkezini korumak, onu parlatmak, güzelleştirmek ve ona ne olursa olsun sahip çıkmak. Çok tatlı, çok güzel duygular, eşsiz anlar, evet, yaşanıyor. Ama o alanı bırakmaya gerek yok ki. Kendi merkezinizde kalarak yaşamak her şeyi, iş olsun, aile hayatı olsun, sevgiliyle geçirilen günler olsun, hiç fark etmez, veya arkadaşlarla. Kendi alanınız, bulunduğunuz alan, o imgeletmeye çalıştığım dairesel alan çok değerli. Onu ayağınızın altından çekip aldıklarında ne yapacağınızı bilemiyorsunuz sonra. O yüzden lütfen ona sahip çıkın, çıkalım. Yaşadığımız bütün zorluklar ne olursa olsun o alanın daha güçlü hale gelmesine neden oluyor. Evet, dönemsel olarak zaman zaman bırakıp başka yerlere gidip sonra tekrar hatırlıyoruz çok şükür ve dönüyoruz oraya. Ama işte hiç gerek yok o aradaki sıkıntıları çekmeye. En güzel alan kendi alanınız. Bu gecenin ve bu karışık ve değişik enerjili programında son sözü bu olsun. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakınız. Kaçıyorum ben. Bay bay.
Gücün var mı sevgili? Derin sularda inci tanesi aramaya. Cesaretin kaldıysa sevgili, hayat. Çıkarsa